Ayrım 7 Kahveler Kitabı Salah Birsel Sayfa 93 Direkler Arası 1870 Ramazanındayız. İstanbul'u günlerdir yakıp kavuran lodos dinmiş, onun yerini tatlı ve serin bir poyraz almıştır. Vakit ikindi. Recaizade Mahmut Ekrem Süleymaniye'den yola çıkarak Veznecilere gelmiştir. Niyeti direkler arasındaki çaycılardan birine kapağı atarak gelip geçenlerin ense tıraşını seyretmektir. O gün direkler arası kalabalık mı kalabalık, gelen ve giden arabaların oluşturduğu çift kımıltılı zincirin bir ucu şimdilerdeki belediye sarayının berisindeki Şehzadebaşı karakolunda ise öteki ucu Beyazıt Meydanı'nda. Recaizade veznecilere ayak basınca erkeklerin piyasa yeri olan karşı yakaya geçmek isterse de bunu başaramaz. İster istemez daha çok kadınların gezi yeri olan sağ kaldırımı izlemeye koyulur. Recaizade'nin önünü arkasını ve yanını renk renk pıyırım pıyırım şemsiye dalgaları çevirmiştir. Şemsiyeler o yıllarda güneşe karşı bir kalkan olarak kullanılmaz, bir süs eşyasıdır. Topu da pırradak havalanacak bir güzelliktedir. Bu şemsiye denizinin yanı sıra yaşmak kasırgası da sağa sola merhaba çeker. İnce ve saydam bürümcükten yapılmışlardır. Bayanların üstlerindeki zarif feraceler de huş huş yapraklanır. Kadınlar bunların kendilerini daha bir işveli gösterdiğini bilir. Ne var yanlarındaki bacı kalfalar bu işve dolu yürüyüşleri, kimi zaman ellerindeki şemsiyenin de yardımıyla kötü gözlerden korurlar. Hani Recaizade'nin afal tafal bir utangaçlığa girdiği söylense yeridir. Zaten bu söylense söylense burada söylenir. Bereket Şehzadebaşı tulumbacılarından birkaçı Recaizade'nin durumunu acır. Pirleri Davut gerçek aşkını ona yol açar, karşı kaldırıma geçmesine omuz verirler. Recaizade çağşaklı bir oh çekmiştir işte. Nedir bu soluklanmanın ömrü bir dakikalıktır ancak. Recaizade bu kez de kalabalığın kösteğine çarpar. İki adımda bir durmak gereğini duyar. Ama yine de memnundur durumundan. Bir kez mevsim yazdır. Kış olsa bu şık kaçan piyasaları bulmak olanağı yoktur. Çünkü kışın kimse keçileri kaçırmadığı için yağmur altında sokakların çamuru içinde fink atmaya yanaşmaz. Sonra bu akşam piyasasına veznecilerden katılmış olmakla Recaizade büyük akıllılık ettiğini de düşünmektedir. Yola Beyazıt Meydanı'ndan girmiş olsaydı Sabuncuhanı köşesinde %100 duraklamak zorunda kalacaktı. İki yandan gelen arabaların orada yolu tıkadığı, halkın birbirinin gidip gelmesini engellediği tartışma götürmez. Gerçi bu tıkanıklık süslü bayanlara, terbiye dışı laf atan sırnaşıklara, adi bir kira arabasına kurulmuş düzgünlü sürmeli kadınları çeşitli maskaralıklarla güldüren züppelere, onlara aynı perdeden karşılık veren ırzı kırık araba yosmalarına pek elverişlidir. Ama Recaizade bu türlü zulümlü bakış ve harfendazlıklardan hoşlanmaz. Dipnot, harfendazlık laf atma. Zarif konak arabaları içinde etrafa gülücükler saçan ipek feraceli bayanlarla hiçbir şey etmekle işine gelmez. Daha sonraki yıllarda ilkin efkaf sonra da Milli Eğitim Bakanı olacağı için şimdiden oturaklı görünmesi gerek. Direkler arasında her kılıktan her meslekten insan vardır. Recaizade bunların arasında siyah düz yakalı, tek önlü sakolar ya da koyu kazbirden iki önlü paltolar içinde, ki paltolarla sakolar yukarıdan aşağı tüm iliklidir, 50'lik 60'lık beyefendiler de görür. Beyefendilerin başlarında da tabla gibi fesler. Bunlar iki yandan kulakların üstlerini örter. Potinler de keçi derisindendir. Üzerlerinde toz, çamur diye bir şey yoktur. Kimilerinin ayaklarını ise parlak, sustalı kunduralar sarmıştır. Beyefendilerin sol ellerinde de altın ya da ipek kamçı ya da kehribar, necef, narçıl ya da kuka bir tesbih. Sağ ellerinde ise sapı kanca biçiminde abanoz bir baston. Bunlar bastonlarına dayanarak hep eşit adımlarla yürürler. Arkalarında uşakları. Kelebek ya da tek gözlüklü eldivenli genç ve şık baylar ise çokluk ikişer ikişer ve kol kola geçerler. Topu sinek kaydı tıraşlıdır. Pomatlı bıyıkları ince ve yukarı kıvrıktır. Üstlerinde siyah bir redingot, pantolonlar düdük gibi. Kolalı frenk gömleklerinin yakaları ise dimdiktir. Bunlardan kimilerinin ceketleri arasından modaya uygun desenli yelekleri de görünür. Recaizade yerleri kirletmekten korkarcasına ayakların ucuna basa basa yürüyen bu alafranga bayların başlarındaki feslerin de öteki kranta beyefendilerinki gibi kulakları yarı yarıya örttüğünü ya da kaşların üstüne indiğini de saptar ama hiç sesini çıkarmaz. Sadece 1889 yılında yazacağı araba sevdası için gözlem toplamaya bakar. Çapkın bayların bir bölüğü de Şehzadebaşı Sebili'nin ya da Fevziye Kıraathanesi'nin önünü tutmuş, gelip geçen bayanlara laf atarlar. Bu sevda oburu şık bayların şarkısı bile çıkmıştır. Elde baston, gözde gözlük, şimdi modası. Recaizade bu baylarla bayanların birisinde, elleri kolları yeşil salata, taze soğan, yağlı ve susamlı simit evenkleri, Ramazan pidesi çıkınları bulunan mide düşkünü, oruç vurgulu kişiler de görür. Bunlar da düşlerinde baklava börek tepsileri, burunlarında cigara dumanlarıyla taze çekilmiş nefis kahve kokuları olduğu halde, iftar sofrasına vaktine yetişmek için saatin saniyelerini adımlarıyla saymaktadırlar. Kalabalık içinde bunaldıkları vakit başlarını öfkeli öfkeli sallayıp la havle çekmeyi de safsaklamazlar. Doğrusu direkler arasında bir aşağı bir yukarı gidip gelenler arasında kimi sıska kimi sırık gibi medrese çömezleri, koltuklarına kitaplarını sıkıştırmış öğrenciler, ketebeden diye anılan 200 kuruş aylıklı kalem efendileri ve vişne çürüğü fesli Abdülhamit hafiyeleri de vardır. Kalabalığın arasında zaman zaman beyaz sarıklı hoca efendilerle göbekli imamlar da dikkati çeker. Hüseyin Rahmi Gürpınar'a göre bu insan nehrinin en aşağı tabakası, çamuru bulaşıp da çıkmayan yapışkan balçığı, it köpek diye anılan ipsiz takımıdır. Bunlar kadınlara hayvanca, hemen hemen vahşice davranırlar. Dilin ve kalemin anlatmaktan utanacağı sarkıntılıklarda bulunurlar. Gövdeleri yoklamak için ellerini arayıcı fişeği gibi uzatırlar. Dipnot, öteki adı kestane fişeği olan arayıcı fişeğinin burada ateş alınca son hızla ve büyük bir taraka ile sağa sola yukarıya aşağıya sıçramasına dayanılarak bir benzetme yapılıyor. Benzetme bizim değil, Hüseyin Rahmi Gürpınar'ındır. Bunu Recaizade anlatsaydı, komse de gutan, ne iğrenç derdi. İleri geri bir parmak kaçacak yer olmadığı için de bu ellerin kıskaçları arasında kalanlar kalınca bağırmak gereğini duyarlar. Bu yüzsüzler arabaların içlerine de çürük limon, portakal, muşmula, fare ölüsü, yanar kibrit, izmarit gibi sevda mermileri de fırlatırlar. Yayalar gibi arabalılar da bunların rezilce saldırılarından kurtulamaz. Bir yandan ateşi söndürmeye çabalarken bir yandan da çör çöpü geri fırlatırlar. Ama eller, çarşaflar berbat olur. Direkler arası Kalenderhane Camii önünde başlar. Şehzadebaşı Caddesi'nin 16 Mart Şehitleri Caddesi ile Dede Efendi Caddesi'nin kavşak noktaları arasında kalan parçadır burası. Kalender Camii'nin karşı yakasında da çok eskilerde eski odalar denilen Yeniçeri Kışlası vardır. Letafet Apartmanı'nın karşısındaki yerde de Yeniçeri Ocağı'nın fodla fırını bulunur. 18. yüzyıl bilginlerinden Hüseyin Ayvan Sarayi'nin doğumu bilinmiyor, ölümü 1786, Hadikatüs Cevami yani Camiler Bahçesi adlı kitabında fodla fırını karşısında Tulumbacılar Kışlası'nın bulunduğu da belirtilir. Tulumbacılar yangınlarda başlarına kalaylı taslar giyerler. Tasların üzerlerinde de numaraları yazılıdır. Yeniçeriliğin kaldırılmasına değin, direkler arası hep onların gezi ve eğlence yeridir. Buraya direkler arası denilmesinin nedeni de yolun iki yanında taş direklere dayanan kemerler bulunmasıdır. Direklerin arası 6 metre var yoktur. Halk bu kemerlerin altından geçer. Direkler meşrutiyetin ilanına deyim vardır. Meşrutiyetten hemen sonra Şehzadebaşı Caddesi genişletilmek istenince kemerler, direkler yıkılmış, caddeye de tramvay hattı döşenmiştir. Ama biz daha oralara uzanmayalım. Yalnız 1870'de de takılıp kalmayarak 1884 yılına doğru kayalım biraz. Ahmet Rasim o yıl körpelik yıllarını yaşamaya başladığından ve ilk hovardalık dersini de şehzade başındaki bir berberden aldığından elbet bize bir şeyler anlatmak isteyecektir. Ama biz onun sadece aşk alışverişi için söylediklerine kulak kabartalım. Öyle tavır alınacak ki yanıyorum anlamı sezdirilmek istenilirse, karşı karşıya gelince göğüs sanki körük gibi işleyip gözler kapanıp açılacak ve içine karbon dioksit karışmış olan sıcak hava dudakların bir kere açılmasıyla hoh diye dışarıya çıkacak. Eğer amaç berceste bir dize ise isimsiz kartvizit kağıdı üzerine söz gelişi, yandım ateşlere eğme, seni gördüm göreli gibi bir şeyler yazılıp arabalar karşılaşınca atılacak. Böyle olmayıp da seni vefasız, seni yalancı denmek isteniyorsa gözler yarı süzülmek hareketiyle birlikte kelle sallanacak. Yok, bu da yersiz düşüp de sana bir şey söyleyeceğim hitabı düşünülüyorsa sağ elin işaret parmağı dudaklara dokunur dokunmaz 2-3 kez hareket edecek. Olur ha, bunu yapanın düşüncesi böyle değildir de biz böyle anlamışızdır. Sana ey canımın canı efendim, kırıldım küstüm incindim gücendim. Benim nev rüsteyi bağı bülendim, Kırıldım, küstüm, incindim, gücendim. Dipnot, bağı Bülent, benim yücelik bağımın yeni bitmiş yetişmiş vidağı. Şarkısının mazmunu sarf edilecek. Bundan kolayı yok. Baş hafif bir devir yaparak öte tarafa çevrilip, öbür tarafta bulunan gözün kuyruğuyla bakılacak. Bu da haritada var. Teşekkür ederim bandırası çekilecek, ya el fese kadar gidip düzeltme bahanesiyle pat çakılacak, ya da Mahmut Paşa kahvecilerinin bağırdıkları kesme cinsinden bir boyun büküntüsü gösterilecek. Gönül alemi bu, neler olmaz neler olmaz. İşin içinde geleyim mi gelmeyeyim mi de vardır. Bunun içinde ilkin sol göz kırpılacak. Anlaşıldı mı ne dersin gibilerden kafa silkinti suretiyle sallanacak. Sana hasret kaldım yerine avuç koklanacak. Kıskanıyorum anlamına mendil ısırılacak. Bayıldım efendim, bu ne zarafet, bu ne letafet nüktesini sarf etmek için birdenbire arabanın arkasına yaslanılacak. Aman göremedim, eyvah kaçırdım işaretini vermek için bile memelere kadar pencerelerden sarkıp bakılacak. Ne yapalım, insan alakadan usanmaz imiş. Dipnot, alaka gönül ilişiği. Birini bırakıp ötekisine gönül verirmiş. Eskisi görülünce alay ile gülünecek, tazesine pek yenisine rastlanınca gülümsemek koşuluyla öne doğru ağır ama pek ağır eğilme hareketi yapılacak. Yayaları sormayın. Onlar pastıra, çimdik, el atma, omuz vurma, mendil kapma, şemsiye çekme, yolu kapama, yüz kızartma. Elmasım, iki gözüm, ah canım. Sen benim olsam, ben senin olsam, ne de şık, var da destur gibi söz atmalarla vakit geçirirler. Bir eğlence, bir eğlence ki tarif kabul etmez. Nedir biraz sonra Ramazan topu patlayınca direkler arasını dolduran kalabalık evlerine dağılacak, iftardan sonra da daha önce peydirilen tiyatro, karagöz ya da başka bir eğlenceye koşulacaktır. Onun için direkler arasındaki kalabalığın bir bölüğünü de iftardan sonra gelinecek geri kestirmeye çalışanlar oluşturur. Nedir piyasacılardan bir bölüğü de çok uzak yerlerden gelmiş kişilerdir. Bunlar şehzade başında Ramazan dolayısıyla geçici olarak lokanta haline getirilen kahvelerde oruç bozup karınlarını doyururlar. Gece eğlencelerine katıldıktan sonra da köprüye, vapura dönerler. Boğaz'a gidecekler, 11 numaralı vapura kurulurlar. Bu yüzden bütün yıl çay kahve tepsisi, nargile şişesi, bezik çuhası ve tavla tahtasından başka bir şey görmeyen kıraathane masaları top zamanı yaklaşınca beyaz örtüler altına girerler. Örtülerin üstünde de pırıl pırıl sofra takımları yer alır. İftardan sonra tiyatro, kukla ya da fonografa gitmek istemeyenler kahvelerdeki köşelerini kaptırmamak için bastonlarını yakaladıkları gibi soluğu oralarda alırlar. Dipnot, fonograf, büyük borulu gramofon. Gramofonun ilk biçimi. Burada gramofon çalınan yer anlamına, direkler arasındaki fonografların sayısı 3'tür. Hüseyin Rahmi Son Arzu adlı romanında direkler arasındaki çay kahve tiryakilerini anlatmaya büyük bir önem verir. Yersel özellikleri dile getirmekte büyük bir ustalık gösteren Gürpınar'ın anlattıkları elbet bu kahveler kitabında yer alacaktır. Her bir dizini çaycı dükkanının iki kenarına uzatmak üzere tam peyki açısına bağdaş kurarlar. Tabakada öteden beri alışılmış tütün, sağ cepte sergiden alınan tütün, solda da kokulu bohça. Cigaranın biri elde, ikincisi önde, üçüncüsü kulak arkasında. Kahvenin biri bitmeden öteki ısmarlanır. Öyle nargile düşkünleri vardır ki marbucu ağzından hiç çıkarmamak için üçte bir dudakla konuşurlar. Midelerin dolgunluğuna karşın konuşmaların çoğu yine yemek üzerinedir. Kimi divan yolundaki tatlıcının baklavasını, kimi revanisini, kimi bilmem hangi muhallebicinin ekmek kadayıfını, tavuk göğsünü ballandıra ballandıra över. Dop dolu mideleri böylece uyarmaya uğraşırlar. Çünkü birkaç saat sonra sahur var. Sindirim başlayınca ateş basar. Harup yani keçi boynuzu, nar, portakal şerbetleri bu iç ateşini söndürmek için büyük bir istekle beklenir. Nihayet kuşaklığında dizili birkaç bardak, elinde ağzına lif tıkalı açık yeşil yakut renginde, kırmızı ya da kehribar sarısı şerbetle dolu şişesiyle kazınmış kafalı küçücük fesli Arnavut çıka gelir. Öbür elinde çift bardağı birbirine şıkır şıkır bir çeşit vezinle vurunca her yandan doldur Arnavut sesleri işitilir. Ramazan şerbetçisi de doldurur sunar. Doldurur sunar, sunar, sunar. Güzel kokulu, tatlı, mayhoş, buz gibi koca bir bardak 10 paraya. Mideler biraz serinler ama şişkinlik artar. Uzun sakallı, kirlilikten çalı süpürgesine dönmüş, abalı, arakiyeli bir dilencinin gür sesi birdenbire kulağınızın içine arayıcı fişeği gürültüsü ve ya dost nidasıyla patlar. Biraz kendinizi yitirip yine bulursunuz. bağırışlarını zorla kulağınıza dolduran bu ilahiciye biraz tutulursunuz. Ne var bu rahatsızlığın baştan savunulmasının yolu 10 paradır. Dede birkaç elden mangır toplar dışarı fırlar. Bu adam sesinin çirkinliğiyle geçinmek yolunu bulmuştur. Dilenci çıkar, şan fıstıkçı girer. O çekilir, mandalinacı, tuzlu badem fındıkçı ortaya çıkar. Simitçiler, pastacılar ve benzerleri. Satıcıların hiç ardı arkası kesilmez. Mideleri zayıf olanlar birkaç nöbet karbonat yutarlar. Bu satıcıları boş çevirmezler. Baharda ve yazın kahveciler kahvenin önüne iki direk yani sütun arasına iskemleler dizer. Kahveye de ortada bırakılan açıklıktan girilir. Ramazanlarda kahvenin ışıkları çoğaltılır ve kahvenin önünde oturanlar Halit Fahri'ye göre bir tiyatronun alt locasına kurulmuş izlenimini verirler. Bunlar eğlencelerin başlama saatlerine değin hiç durmadan önlerinden geçenleri seyrederler. Seyretsinler, keyif onların der Halit Fahri. Buradaki kahvelerin önünden geçerken günün herhangi bir saatinde içeriden bir ut sesinin yükseldiği de işitilir. Bunu ya kahvecinin kendisi ya da müşterilerden biri tıngırdatır. Ama kahvenin duvarında her vakit çalıcısını bekleyen bir ut asılı durur. Çaycıların arasına sıkışmış bir iki berber dükkanının duvarında da böyle torba içinde asılı duran utlar vardır. Kimilerinde küçük bir masa üzerinde bir de keman kutusu. Berber dükkanlarına da kamışlı boncuklu renk renk perdeler aralanılarak girilir. Mahmut Yesari'nin demesine göre tavanlarında da fulurya, iskete, kanarya kafesleri asılı olur. Çayhanelerin berberlerin gediklileri de vardır. Kahvenin ya da berber dükkanının önünde oturanlar ise gelip geçen kadınlara açıktan açığa laf atmış olmamak için karşıdan karşıya sözde birbirlerine harfen dazlık ederler. Hala 1884 yılında olduğumuza göre bir de iftardan sonra veznecilere uzanıp komiki şehir abdiyi yani Abdülrezzak'ı balıkçı abdi oyununda görebiliriz. Abdülrezzak bu yıl tiyatrosuna Gülünçhane adını vermiştir. Oysa bir yıl önce arkadaşları Nurettin, Sıvacıyan, Salih, Mukbil, Baba Mustafa, Osep ile zaman zaman Osmanlı tiyatrosu sahnesinde görünmüştür. 1884 Ramazan'ında Küçük İsmail ile Hamdi Efendi de Temaşahane-i Osmani topluluğunu kurup Şehzade başına kurulmuş Ayyar Hamza'yı oynuyorlar. Eğer Ahmet Rasim'i görmek isterseniz oraya gidebiliriz. O bu akşam orada Peruz Hanım'ı dinlemekte ve seyretmektedir. Peruz Hanım'ı onun Galata'daki Avrupa Tiyatrosu'ndan tanıdığını söylemiştik. Peruz'un kaşı, gözü, ağzı, burnu, tavrı, hali, göz süzüşü, nameleri, Davudi sesi pek gönül paralayıcıdır. Peruz için çok kimsenin katili olmuş, çok gencin canını yakmış bir kahpedir derlerse de Ahmet Rasim buna kulak asmaz. Ne var bir gün Avrupa tiyatrosundayken Galatalı hacamatçılardan bıçakçı Petri'nin onun uğrunda bir adamı doğradığını kendi gözleriyle görünce ayakları suya erer. Ama Peruz Hanım kendisine çamur atanlara kulak asmadan bu akşam yine sahneye çıkacak ve Fıkır Dağı'nın en güzeliyle birlikte bize niçin bıldırcın diye anıldığını çaktırmak üzere Rast makamındaki kantosunu okuyacaktır. Gördünüz mü benim? Cılıbılı, cılıbılı, cılıbılı, cılıbılı. Cılı bıldırcını mı? Uçtu elimden. Cılıbılı, cılıbılı, cılıbılı, cılıbılı. Aman düşmesin avcu eline. Gördünüz mü söyleyiniz? Cılıbılı bıldırcını. Cılıbılı, cılıbılı. Bıldırcınlamışlar mı? Cılıbılı, cılıbılı. Bıldırcınlatmışlar mı? Cılıbılı, cılıbılı. Bir başka adam olsaydı Ahmet Rasim'i Abdi'nin tiyatrosunda da bulabilirdik. Çünkü Ahmet Rasim'e göre tuhaflıkta Uthuki'ye Pertazi şehir, dipnot ünlü komik, Abdi'nin üstüne yoktur. Abdi sadece tuhaf değil, tuhafların da abdisidir. Hele saraka etmek yolunda gösterdiği raconlar öyle taklit edilecek türden değildir. Bunu Abdi'nin kendisi de bildiği ve kendisini Kel Hasan'dan üstün tuttuğu için bir ozana şu ikiliyi söyletmek kurnazlığını da göstermiştir. Hasan'ın pek güzel değil oyunu. Abdi'nindir, ben onu neyleyim? Abdi'nin bir adı da Memiş, bir adı Gamsız, bir adı İbiş, bir adı Baba, bir adı Maçula. Dipnot isimle çalışan ağırlık kaldırma makası maçına dedi denir. Bir adı Kelebek'tir. Sahneye çıkarken başına uzun, kalıpsız bir fez, sırtına bir ceket, bir pardösü bozması geçirir. Kimi zaman da kolları kopuk haydari kırması bir sako giyer. Belinde şal kuşak, bacağında sıkma dizlik, yarım şalvara benzer paçası bol, üst tarafı dar bir pantolon, ayağında da potin ya da yarım kundura vardır. Ahmet Rasim onu şöyle anlatır. Şehir uşağı oldukça kurnaz, ustura gibi kayış tutar. Dilbaz şakrak olduğundan başka yüzündeki güldürücü garipliği ta göbeğine değin indirmiş, endamı iri, beyni soytarı, gözleri kapkara, kellesi kudretten tıraşlı, oldukça mahalle terbiyesi görmüş, zuhuri artığı, orta oyunu kırıntısı, kendi tuhaflığına kendi güler ama oldukça dilber, çınar irisi, yarma, bal, dudak, kestane suyunda aşlanmış istakoz enseri. Eski hovarda olanı biteni çakar, hoş meşrep, vakti zamana göre öykü düşürür, fıkra söyler cinas ve mazmuna can kadar. Ahmet Rasim uzun yıllar onunla dostluk yapmak üzere hazırlanmaktadır. Nedir Abdi bu dostluğa ilkin büyük kucaklar açarsa da sonradan Ahmet Rasim'in Malumat gazetesi de kendi için yazdıklarına bozulacaktır. Ahmet Rasim de Abdi ile arasını düzeltmek için şu gazeli döktürmek gereğini duyar. Giriniz Abdi ile bendenizin aresine, bakınız derdimizin yalvarırız çaresine. O benim şiveme etvari makalatıma denk, dipnot hayran şaşkın. Ben anın ah ederim gözlerinin karesine. Yine mahzun ve mükedder, yine mehcuri neşat, dipnot neşesiz, neşeden yoksun. Kim ilişmiş acaba ol ciğerim paresine? Bana kızmış da o nazlı gidip ayara demiş, gözünün yaşlarıdır gayri deva yaresine. Nedir direkler arasındaki tiyatrolar sadece bunlar da değildir. Arif Efendi'nin Lubiyat-ı Osmanisi, Sezai'nin Tebessümhane-i Osmanisi, Mınakya'nın Osmanlı Dram Kumpanyası, Ali Rıza Efendi'nin Meserrethane-i Osmanisi de her akşam bir sürü insanı gülücüklere ve hıçkırıklara boğar. Ama en çok seyredilenler Mınakyan, Abdi ve Kel Hasan Efendi'dir. Yaşamlarını en çok sürdürenler de bunlardır. Kel Hasan Efendi'nin Hayalhane-i Osmani adı tiyatrosunun önünde akorsuz bir mızıka geceyi beklemeden İzmir ve Cezayir marşlarını ya da valse benzer bir şeyler çalar. Kapının önünde yaz kış sırtından kürklü paltosunu çıkarmayan Otello Kamil oturur. Kamil Efendi burada bile Kel Hasan'a çeviri romanlardan oyunlar uyarlamayı düşünür. 3-4 sayfalık oyunlardır bunlar. Sayfaların üstüne sık sık İbiş gelir, o işini bilir sözüne rastlanır. İbiş Kel Hasan'ın ta kendisidir. İbiş'in sahneden ne döktüreceği oyunda belirtilmemiş olduğu halde bunlar sansürden kolayca geçer. Sansürcünün Hasan Efendi'ye güveni tam olduğu gibi tuluata da düşkünlüğü vardır. Tiyatro kapısının yanında iki tahta ayak üstüne tutturulmuş resimli sulu boya bir ilan da görünür. Oyun üzerine bilgiyi oradan öğrenebiliriz. Yalnız Kel Hasan Efendi'yi seyretmek için en azdan 10 yıl beklememiz gerekir. Çünkü o 1884 yılında 10 yaşındadır. Ama bu arada kulağınızı yaklaştırın da size bir sır verelim. Kel Hasan'ın burnu hemen hemen yok gibidir. Bir gün şehzade başına bir dilenciye sadaka verirken dilenci ona şöyle diyecektir. Tanrı gözlerinize güç sağlık versin. O neden o? Gözleriniz gücünü yitirirse gözlük takamazsınız da. Kel Hasan'ın burunsuzluğunu salıncaktayken yüzüstü düşmesine bağlarlar. Kimileri de Galata'daki tiyatroda Abdülrezzak'a yamaklık ederken ustasının bir gün kızıp kendisini sahneden aşağı fırlattığını, yere çarpan suratında bu biçimi aldığını söylerler. Kimileri ise bunun sonradan olma değil anadan doğma olduğunda direnirler. Oyunları içinde horozlu düğün, bir kadının intikamı, rüyada taaşşuk, kırmızı kedi meyhanesi, gözlemeci ve aşıklar pek tutulur. Böyle gecelerde Kadıköy yakasının konakları bile sökün eder. Gelenlerin topuyla da içli dışlıdır. Kalbur üstü paşalardan birinin kayınvalidesi, hanımı, baldızı buyur etti mi hemen bilet gişesinden fırlayıp koltuğuna girer, onu locasına götürür. Karşılarındaki iskemleye ilişip kalıp cigarası sunarak daha oracıkta komikliğini gösterir. Onlar da ilahi ölmesen emi Hasan Efendiciğim sözleriyle gönlünü alırlar. Sermet Muhtar Alyus'un demesine göre Kel Hasan Şano'ya boş gaz tenekesini paldır küldür yuvarlayarak çıkar. Kalantor konuklar varsa dazlak kafasını onlara uzatıp koklayın safra bastırır der. Otururken ve ayak ayak üstüne atarken terliğini yanındakinin yüzüne fırlatır. Kahve fincanına tükürüp eteğiyle siler. Çiftlik sahibi dayıyı pehlivan peşrevleriyle karşılayıp bir punduna getirerek sırtına biner. Frenk çorbacı ile kuş dili, kutu dili, kepçe diline girişip ''Koman Sava, ne haber sütçü Sava?'' ''Trebiyen, Trabya'da burnumu yiyen'' türünden sözler yapıştırır. Şano'daki kılığı da tam ibiş varidir. Başında upuzun kırmızı fez un çuvalına batmış gibi galibardaya boyalı yanaklar, eski sekizi andıran kara ve kapkalın kaşlar, kara kara pos bıyıklar, üstünde yamalı basmadan hırkayla don, belinde al kuşak, elinde bir gaz tenekesi, öbüründe sarıklı süpürge. Ne var ki bunlar gençliğindeki küllü çöreklerdir. Zamanla bunları bırakmış, makyajını azaltmış, boru gibi fesini küçük bir takkeyle değiştirmiş, ekli püklü hırkasının yerine daracık ceket ve altına kısacık pantolon giymeye başlamış, gaz tenekesiyle süpürge sopasını da atmıştır. O vakitler afiş diye bir şey olmadığı için öbür tiyatroların önünde de Kel Hasan'ınkilere benzer ilanlara rastlanır. Bu ilanlarda tiyatronun kimin yönetiminde olduğu, öteki yazılardaki harflerden daha irileriyle yazılır. Bu yazıların boyası da değişiktir. Yazıların aralarını peruz, şamram, amelya ya da daha başka kantocu kızların resimleri de süsler. Kapıların önünde çığırtkanlar da ellerinde çıngıraklar, ilanlarda kartelalarda yazılı bilgiyi halka duyurmak için sesleri çıktığınca bağırırlar. Bunların ve çıngırağın sesi kimi zaman davulla zurnanın sesini de bastırır. Bu tiyatroların bir özelliği de oyun sırasında seyircilerin cigara içmesine ses çıkarılmamasıdır. Özellikle Osmanlı tiyatrosu, Handehane ve Gülünçhane'de halk fosur fosur sigara içer. Ne ki Ahmet Rasim Abdi'nin de cigara tiryakisi olduğunu yazar. 1901'de buraların en çok lafı edilen topluluğu da Komik Şevki Efendi'nin Eğlence-i Osmanisi'dir. Komik Şevki Veznecilerdeki Letafet Apartmanı'nın Türkiye'deki ilk apartman budur, karşısına düşen Rum şekercinin sırasındaki bir binada oynar. Şekerci de şekercidir hani, Halit Fahri orada satılan İsviçre bisküvilerinin ağzımıza layık olduğunu söyler. Hele bisküvilerin içinde ceviz biçiminde olanı vardır ki Halit Fahri'nin pek hoşuna gider. Ortasından tuttu mu hiç bozulmadan ikiye bölünür. Halit Fahri 1904 yıllarında Rum Şekerci'nin üst yakasındaki meydancıkta, Kuyucu Murat Paşa Külliyesi'nin meydancığında, çadır içinde bal mumundan makineli insanlar gösterildiğine de yazar. Bir başka çadırda da ayna yansımasından yararlanılarak sergilenen bir kesik baş vardır. Siyah bir perdenin önünde görünen kesik baş bir Rum kızından başkası değildir. Gelenleri hoş gelmişsiniz diye karşılar. Direkler arasında orta oyunları da hiç eksik olmaz. Kabuklu Hamdi'nin zuhuri kolu Camcı Ali Camii'ne bitişik arsada oynar. Meşrutiyetin ilanından birkaç yıl önce de aynı arsada bir çadır içinde ilk sinematograf oynatılmıştır. O zaman elektrik olmadığı, lüks lambasının söndürülüp yeniden yakılması da çok zaman aldığı için lamba siyah aslar döşenmiş bir küfeye konulup çıkarılır. Bu arsada zaman zaman pehlivan güreşleri de yapılır. At cambazları, hokkabazlar, palyaçolar hünerlerini gösterirler. Ahmet Rasim Fevziye Kıraathanesi karşısında zurnacı Yakomi yönetimindeki bir eğlence yerinden de söz eder. Burada zurna çifte nakkare çalınır, dipnot küçük davul. Maniler yakılır, şarkılar okunur, köçek oyunları oynanır. Şarkılar içinde Bursalı, Bursalı, bana gel Bursalı şarkısı pek tutulur. Ama çeyrekler atılmazsa hiçbir şey olmaz. Burada zurnayı Yakomi'nin kendisi çalar. Yakomi'nin gümüş bir zurnası vardır, bir paşa armağanı. Ama zurnanın sadece çemberleri gümüştür. Eskiden deliklerinde de gümüş anahtarlar vardır. Ama Yakomi onları çoktan bedestende okutmuştur. Refik Cevat Ulunay onun için bir garip çingene der. Böyle bir eğlence yerinden Hüseyin Rahmi de açar. Şehzade Camii'nin bitişiğindeki mezarlığın ötesinde yıkıntılar içinde kurulmuş, içi al, üstü tirşe, çifte direkli bir çadırdır burası. Çadırın içinden fışkıran zilli maşa, darbuka ve klarnet sesleri gecenin ıslak havası içinde burgulana burgulana helezonlar yapar. Çadırın tavanından renkli kağıtlardan örülmüş zincirler sarkmaktadır. Gürpınar'ın demesine göre zincirlerin ortasında yanan, etrafı billur avize biçimleriyle süslenmiş iri lambanın altında omuzdan ilikli, yardan ayrıldım mintanlı, camadanlı bir çift genç tulumbacı oynamaktadır. Oyuncular klarnetin kıvrak ezgilerine, zilli maşa ve darbukanın hızlı vuruşlarına ayak uydurarak karşı karşıya öyle sekmekte öyle kıvırmaktadırlar ki etraftan alkışlar, bağırışlar yağar. Herkesten daha çok aşka gelen klarnetçi ise ara sıra düdüğünü havaya kaldırarak kulakları yırtacak kadar keskin, acı, tek ve tiz perdeden çığlıklar koparır. Tiyatrolarda ya kemani Memduh ve arkadaşları ya da kemani Tatyos ve arkadaşları çalar. Boğaz, Ahmet Bey, Udi Selim kemani Memduh'la çalışır. Tanburi Yuvakim ise Tatyos'tan ayrılmaz. Hanende Karakaş ile Kanuni Şemsi ise her ikisini kollarlar. Ama biz yine biraz daha gerilere dönelim. Daha doğrusu 1866 yılına son bir göz atalım. Ondan önce de Salah Birsel'e bir söz tanıyalım ki o da darbuka mı patlatılacak, köçek mi kıvırtacak, ne istiyorsa bir an önce açığa vursun. Bizim ayağımıza da köstek olmasın. İsterse darbuka gelsin önden, ister keman çıksın ortaya. Üşüşsünler, üşüşsünler, odaya dolsunlar evvela. Ut atılsın bir türkü çağırsın, tambur kıpırdasın yerinde. Tımbırdasınlar, tımbırdasınlar, pencereyi titretsinler pencereyi. Zıvanadan çıksın derken her biri, ötsün zurna alabildiğine. Davul gümbürdesin, dümbelek dümbürdesin, bir köçekçe başlasın sevda yerine.
7. ayrımın sonu. Sayfa 112.